Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mehmet Köprülü imzalı Modern Cahiliye'ye Karşı Tefakkuh başlıklı yazıyı sunacağız. Kur'an ifadeleri arasında sarsıcı olanlardan biri de Hakka Tukati ifadesidir. Nasıl ittika edilmesi gerekiyorsa öyle ittika etmek diye çevrilebilecek bu ifade takvanın bir kemal şartı olduğunu gösterir. Takvanın modern tabiriyle bir kalite standardı vardır ve bizden bu standardı tutturmamız istenir. Her ne kadar bu şart başka bir ayette gücünüzün yettiği kadar şeklinde hafifletilmişse de takvanın bizatihi kendisi eğer müminseniz Allah'a karşı takva sahibi olduğunuz ayetiyle ortaya konduğu üzere mümin olmanın asıl şartıdır. Takva daha çok sakınmak kelimesiyle karşılansa da Allah'a karşı mesuliyet şuuru içinde olmak şeklindeki bir mana daha muvafıktır. Bu takdirde Hakka Tukati ifadesi Allah'a karşı nasıl bir mesuliyet şuuruyla davranmak gerekiyorsa o şekilde davranmaya karşılık gelir. Takvanın merkezinde olduğu bir hayat, bu mesuliyetin sürekli gündemde tutulduğu bir hayattır. Bu mesuliyet hissinin bizden ne istendiğini keşif çabası gerektirdiği açıktır. Rabbimiz bizden ne ister? Ne yaparsak kurtulanlardan oluruz. Ne yaparsak hakkımızdaki muradı bulur ve iki dünyada saadete ulaşırız. Bir teyakkuz hali olarak takva, bu sorular istikametinde yaşamak ve cevap neyse onu yerine getirmeye çalışmak çabasıdır. Müminin hayatı iki korku arasında geçen bir hayattır. Birinci korku yaşanmış ve bitmişe dairdir. Geçen geçti, ben Rabbimi acaba razı edebildim mi? İkinci korku yaşanacak ve gelecek olana dairdir. Gelecek nasıl olacak? Acaba Rabbimi razı edebilecek miyim? Bu iki korku arasında tıpkı bir dikenli yolda yürür gibi teyakkuz halinde bir hayat sürmek takvadır. Teyakkuzda yaşamak imandan ihsana doğru giden seyirde arı ve duru bir kalbe erişmeye çalışmaktır. Bunun için lazım olan bildiğin hali yapmak ve bildiğiyle bütünleşmektir ki adına tefakkuh denmiştir. Tefakkuh ya da fıkh etmek, dini bilgiyle bütünleşmek ve hayatını o bilgi çerçevesinde tanzim etmeye çalışmaktır. Kur'an'da bu kavram Tevbe suresi 122. ayette dinde derin bilgi sahibi olmak anlamında bir yerde geçmektedir. Tefakkuh ya da fıkh etmek anlamının ötesinde ne kastedildiğini kavramaya karşılık gelir. Nebevi beyanla bunu Allah hayır murad ettiği kişiye verir. Allah kime hayır dilerse onu dinde anlayış sahibi kılar. Tefakkuh ya da fıkh etmek, selefin kullandığı manasıyla kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilme çabasıdır. Fayda ve zararın nerede bulunduğunu bilmek, kestirmek ve buna göre konum almak isteyen en başta fayda ve zararı kimin tayin ettiğini ve bunu ne maksatla yaptığını kavramak zorundadır. Bilmek ne sorusunun cevabı iken, tefakkuh neyle beraber niye sorusunu da cevaplar. Bilen zihnini, tefakkuh eden kalbini tatmin eder. Fıkh etmek yani dinde derin bilgi sahibi olmak herkesin vazifesi midir? Fıkıh kavramının tarih içerisinde kazandığı anlam göz önüne alındığında böyle bir mecburiyetin olmadığı söylenebilir. Bilen bildiğini tatbik eder, bilmeyense bilene sorar, denileni tatbik eder. Ancak derin bilgi bize bilenin işaret ettiği, gösterdiği ya da öğrettiği bir bilginin ötesinde bizim tecrübe ettiğimiz, yaşadığımız ve iliklerimize kadar hissettiğimiz bilgi ise böyle bir bilgiye erişmek kadın erkek hepimizin vazifesidir. Ne bildiğimiz değil, ne yapabildiğimiz sorulacaksa anlayıp kavrananın hal olması şarttır. Bildikleriyle amel etmeyen bu hale kavuşamaz. Bildikleriyle amel edene ise bilmedikleri de öğretilir. Fıkh etmek bu açıdan anlamak, tatbik etmek ve yaşamaktan hasıl olan bir idrak halidir. Bu hal bakışta ibret, susuşta tefekkür ve simada nur olarak tecrübe edilir. Hz. Musa aleyhisselam, "Yefkahu kavli, sözümü anlasınlar" duasıyla sözlerinin muhataplarında nefisleriyle yüzleşme yaşayacakları bir süreci tetiklemesi talebinde bulunmuştu. Kavminin hak yola davet eden Hz. Şuayb'a, "Ma nefkahu kesiran mimma tekul, söylediğin sözlerin çoğunu anlamıyoruz" şeklindeki mukabelesi de sözün maksadı istikametinde harekete geçememelerinin itirafı niteliğindeydi. Zira tefakkuh sözde amel etmeyi gerektirecek bir buluşma yaşamaktır. Vahiy muhatabını harekete geçirmiyorsa o sözün anlaşılmadığını göstermez. Bilakis muhatabın o sözün gerektirdiği yüzleşmeyi yaşayamadığını ya da ilgili amelle buluşamadığını gösterir. Peki insan niye tefakkuh edemez? Evvelemirde bu bir tercih meselesidir. Önceliği Allah olan, sadece O'na kulluk etmek isteyen, arzularının ve ihtiraslarının ilahlaşıp kendisini saptırmasından korunmuş olur. Bu vasıftaki birisi sözün en güzelini dinleyip uyar, sahte tanrılara kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu kimseler onlardır. Asıl akıl, izan sahipleri de onlardır. Fıkh edememenin bir diğer sebebi çabucak geçip gidecek olanı, dünyayı sevip sonra gelecek olanı, ahireti umursamamaktır. Allah bu şekilde hesap gününe inanmayanın kalbine örtü, kulağına ağırlık, gözüne perde indirir. Onlar şaşkınlık içinde yaşarlar. Hatta bu yaşayışları yüzünden hayvanlardan daha aşağı bir derekeye inerler. Ahireti önemsemeyen Allah'ı önemsememiştir. Allah'ı önemsemeyenin cezası da öz gayesini unutmak ve nefsinin aleyhine çalışacak bir cezaya müstahak kılınmaktır. Bu cezanın nasıl bir sefillik olduğu Haşr suresinde münafıkların tasvir edildiği ayetlerde şöyle anlatılır. Şu bir gerçek ki yüreklerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duyduklarından daha şiddetlidir. Çünkü onlar anlayışı kıt bir topluluktur. Korkulmaya en layık olan Allah'ı bırakıp müminlerden daha çok korkmak ne büyük bir zillettir. Rabbimiz münafıkların bu zillete tefakkuh etmemeleri sonucu düştüklerini ifade eder. İnsanlarla hukukunu Allah'la hukukuna tercih edenlerin düştüğü dereke esas menfaatin nerede olduğunu görememek körlüğüdür. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da kendilerine nefislerini unutturduğu ve böyle olduğu için de nefislerinin aleyhinde haddi aşmış olanlar kalplerini kullanamayanlardır. Kalp zihinle hissiyatın birleştiği yerde atar. Fıkh etmek, sürekli gözetilmesi gereken bu birleşmenin verimli bir neticesidir. Kalp vücudun merkezidir. Onun iyiliği, bedenin iyiliği, onun kötülüğü, bedenin kötülüğüdür. Kalbin iyiliği akletmek ve fıkh etmek hasletleriyle muammer olmasıdır. Kalbin akletmesi şeyler arasında irtibat kurabilmesi, fıkh etmesi ise bu irtibatın maksadını kavrayıp yeni bir bilgiyle buluşmasıdır. Maksadı anlayan, kastın sahibini ve muradını anlamış olur. Bu anlayış, hidayetin bizatihi kendisidir. Fıkh etmek, kalbi yaşamak demektir. Kalbi hayat, kalbinin danışmanlığını öncelemek ve önemsemektir. Böyleleri kalplerinin sıcaklığı ve duruluğunu korumaya azmetmiş, onu bu şekilde selim bir kalp olarak Rablerinin huzuruna götürmeye ahd etmişlerdir. Bunun bir istikamet çabası olduğu açıktır. İstikamet, yolu sırat-ı müstakim olanlarla beraber olmaktır. Doğru yolda kalmak, yola girmekten daha zordur. O yüzden bizi sırat-ı müstakime hidayet et duasının hemen peşinden o yolun kimlerin yolu olduğunun izah edilmesi önemlidir. Sırat-ı müstakim üzere yürüyenler kendilerine nimet verilenlerdir. Nimet İslam'dır. Nimetin tamamına erişmek, hayattaki nihai gayemizi İslam yapabilmektir. Tefakkuh bu ufka giden yoldaki gayretin adıdır. Bu gayreti gösterenlere Allah hayır murad eder ve onları dinde ince anlayış sahibi kılar. Onlar baki ve salih amellere muvaffak olur. Amellerinin devamlılığıyla nur üstüne nur devşirirler. Güzel amele muvaffak olmak ve bu yolda temadiyet kazanmak bir ihsan kıvamıdır. Muhsin olmak, Allah'ın istediği işi onun istediği şekilde ve onun istediği bir kalbi kıvamla sürekli yapmak demektir. İşte tefakkuh bu kıvamı görüp gözetmek ve hayatının merkezine yerleştirmek çabasıdır. İslam cahiliye karanlığını kaldırmak için gelmiştir. Söz söyleme kudretinin sınırlarında dolaşan insanların cehaleti sıradan bir cehalet değildi. Bu, heva ve hevesin put edinildiği vicdanı ve sağduyuyu mefluç eden kör bir cehaletti. İslam bu cehalete karşı sözle dirilmeyi ve hayat bulmayı yani tefakkuh faaliyetini teklif etti. Tefakkuh ya da kitabı hale, satırları sadra aktarmak, İslam'ın kendisiyle buluşan insana yaptığı tevhid aşısının devamıdır. Okuma, anlama ve yaşama diye ifade edebileceğimiz bu süreç, imandan ihsana uzanan tedrici bir kemal yolculuğudur. Modern cahiliye diyebileceğimiz bu dönemde İslam'ın çağın insanına teklifi yine tefakkuhtur. Tefakkuh yani sözü derinliğini anlayıp onunla hayatını tanzim etme ve sözle dirilme çağın kat be kat kesifleşen karanlığına karşı tek umudumuzdur. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Tefakkuh sadece müminlerin değil, insanlığın da tek umududur. Çünkü gerçek Rabbimizden gelmiş olandır ve insanların bunu anlayıp kavrama ihtiyaçları bütün ihtiyaçların üstünde ve ötesindedir. De ki, ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Değerli dinleyenler, Mehmet Köprülü'nün kaleme aldığı Modern Cahiliye'ye Karşı Tefakkuh başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de ilk olarak. Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından şimdi de Dr. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Dini Doğru Anlamak Ama Nasıl başlıklı yazıyı sunacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kimse hakkında hayır murad ederse, onu dinde fakih kılar buyurur. Dinde fakih olmak ne demektir? Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tefsirinde fıkıh kelimesini şöyle açıklar. Fıkıh bir şeyi hikmetiyle zevkine vararak anlamak ve hatta tatbik edecek surette anlamak demektir. Zevkine vararak anlamaktan maksat kabukta kalmamak, o bilginin kalben, aklen ve hal olarak tadıyla buluşmak manasındadır. Din bilgisi teorik bir bilgi değil, halle tadılan, hissedilen ve ahlak haline, şahsiyete yansıyan bir bilgidir. Söze indirgenmiş, kalple ve davranışla buluşmamış bilgiye Kur'an lisanında fıkh bilgisi anlayışı denilemez. Kur'an-ı Kerim fıkıh diye ifade ettiği anlama faaliyetini kalbin bir ameli olarak takdim eder. Kalplerinde perdeler bulunan kimselerin ayetlerin tadına varamayacağını, kalpleri hissetmediği için de o bilginin ve ilahi mesajın amel ve ahlaka dönüşmeyeceğini bildirir. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları, fıkhetmemeleri için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Fıkıh kelimesiyle oluşan anlam dairesi, Kur'an'ın indiği dönem itibarıyla geniş bir dairedir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhe göre bir kimsenin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. İlimlerin ihtisaslaşma süreci içinde bu geniş anlam sınırlandırılmış ve amel ve davranışların hükmünü ortaya koyma faaliyeti olarak bir ilim dalına isim olmuştur. Ayetlerdeki anlamı ise çok daha geneldir. Bu çerçeveye göre hem itikadi hükümler el-fıkhul ekber, hem ameli hükümler el-fıkhul zahir ve hem de kalbi hükümler el-fıkhul batın hepsi ilk dönem itibarıyla fıkh kelimesinin muhtevası içindedir. İşte dini anlama meselesine böyle bir pencereden bakıldığında durum çok farklı bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin halifelerinden Hace Muhammed Parsa, Faslul Hitap adlı eserinde dini anlama derecelerinden bahseder. Konuyla ilgili çok ince tespitlerde bulunur. Burada üç sınıf üzerinde durur. Müfessirler, muhaddisler ve vaizler. Bunların her birini de kendi içinde üç mertebede ayrı ayrı izah eder. Bir örnek olması bakımından müfessirlerle ilgili sözlerini özet olarak burada zikretmek isteriz. Müfessirlerin birinci hali. Kendilerinden evvelki müfessirlerin sözlerini zapt edip naklederler. Bunu işin zirvesi bilirler. Bununla kendilerini ilimde rasihlerden, derinleşmiş alimlerden zannederler. Bu taifeye vacip olan önce dini bilmenin ve yaşamanın ne olduğunu öğrenmektir. Bunlara göre dini yaşamak en sonra düşünülecek iştir. Hatta fazla ehemmiyeti de yoktur. Halbuki dini anlatmaya çalışmaktan önce anlamaya çalışmak lazımdır. Dini anlamak için de hem kalıbın ve hem de kalbin üzerine düşen farzların bilinmesi ve yaşanması şarttır. Hakikat şudur ki, eskilerin sözlerinin naklinden başka marifet olmayan kimse kendisi çıplaktır. Böyle bir kimse hak yolunun yolcularına nasıl elbise giydirebilir? Bunlar evvela düşünmelidirler ki kendilerinden istenen kulluktur. Şunun bunun ne dediğini nakletmeye uğraşmak değil. İşte bunlar Allah'a sıdku ihlasla teslim olup bu çıkmaz yollardan geri dönüp temizlenmeli ve insanların zihinlerini bulandırmaktan vazgeçmelidirler. İlmin usulünü sağlam bir şekilde öğrenmeyenler ve işin teferruatıyla meşgul olanlar hem kendilerini kötü tuzaklara düşürürler hem de başkalarını perişan ederler. Müfessirlerin ikinci hali. Bunlar da eskilerin sözlerini çok çok zikrederler. Anlayış ve kavrayışları mükemmeldir. Mezhepleri ve inançları iyi bilirler. Fakat Allah'ın emir ve nehilerini, Allah'ın muradı ve çile anlamaktan habersizdirler. Çünkü farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları layık ve çile anlamak için evvela bunları yaşamak lazım geldiğine ehemmiyet vermezler. İlimleri sayesinde hakkı batıldan, bidatı sünnetten ayırabilirler. Fakat yaşamadıkları için bildiklerini doğru dürüst anlatmaktan uzaktırlar. Bilmezler ki, herkesin işitme gücü, kulağının temizliği ve hastalıklardan uzaklığı ölçüsündedir. İnsan, Kur'an'ı ne kadar yaşıyorsa o kadar anlar. Kur'an'ı ne kadar az yaşıyorsa, Kur'an ahlakıyla ne kadar az ahlaklanıyorsa, nakilleri, rivayetleri o kadar fazla yapar. Bütün bu yaptıkları Allah'ın kitabına perde olmaktan başka bir şey değildir. Bunların bir başka tipleri de vardır ki tefsirlerde gördükleri sözler ve görüşler üzerindeki kanaatlerini beyan etmeyi iş sayarlar. Bilinmelidir ki Kur'an'a perde olanlar ve insanların zihinlerini bulandırmaktan başka bir şey yapmayanlar Kur'an'ı yaşamadan anlatmaya uğraşanlardır. Müfessirlerin üçüncü hali. Eskilerin hallerini hıfzetmişlerdir. Arapçayı iyi bilirler. Mezhepleri ve inançları kemal derecesinde bilirler. Şahsi hayatlarında küçük günahlardan bile korunmaya çalışırlar. Facir ve fasıkların ve günün adamlarının sohbetlerinden uzaktırlar. Fakat bu taifenin de aldandığı nokta işin bu kadarla bittiğini ve kemale erdiklerini zannetmeleridir. Bir kimse ki kendi noksanlıklarını göremiyor, bir kimse ki nefsinin ahlakının ne olduğundan haberi yok, bir kimse ki kalbin hallerinden ve sırlarından gafil bulunuyor. Bütün bu hicapların ötesindeki Kur'an'ı görüp anlaması bu kimse için de muhaldir. Bütün bunlarla beraber bilmek lazımdır ki hakikati öğreten ancak Hak Teâlâ'dır. Herkesin anlayışının temizliğine göre yardım gelir. Kimin anlayışı daha temizse Hakk'ın dergahından nasibi o kadar fazla olur. Böylelerine de tavsiyemiz şudur ki, vakıf olmak istedikleri bir şeyi evvela kendileri yaşayacaklarsa öyle öğrensinler. Tefsir etmeye çalıştıkları şeylerle evvela kendileri amel etsinler. Ondan sonra insanlara anlatmaya çalışsınlar. Yoksa Kur'an üzerinde ileri geri fikir beyanından ellerini çeksinler. Cenab-ı Hakk'ın hazineleri hiçbir devirde hainlere açılmamıştır. Bu ilmin cevherini herkese vermezler. Onları en basit sırları müşahededen bile uzak kılarlar. Hikmet ehli bu arifimizin sözüne ne ilave edilebilir ki? Anladığımız odur ki tertemiz bir gönülle Rabbin kelamına yaklaşmak için öncelikle dinin yüce hakikatleriyle aramıza perde olan yanlış inanç ve görüşlerden arınmak, nefsi tezkiye ve kalbi tasfiye vazifesinden asla geri kalmadan tam bir teslimiyetle Rabbimize yönelip onun bize hakikatleri göstermesini Yüce Hazretinden niyaz etmek gerekecektir. Böylesi bir yönelişten sonra da Rabbani alim ve arif olduğuna kanaat getirdiğimiz peygamber varislerinin söz ve hallerinden istifadeyle de dinin esaslarını tadarak şahsiyetimize ve hayatımıza nakşetmektir. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Adem Ergün'ün kaleme aldığı Dini Doğru Anlamak Ama Nasıl başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam Sesi Dergi'de. Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bir başka programda yeni yazılarla yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.